Yazışmalı satranç. Satranç oyunu mektupla da oynanılabilir. Şimdi tahta başında karşılıklı olarak oynanan bir oyunun mektupla nasıl sürdürüleceğini düşünmeye başladığınıza inanıyorum. Ve hakikaten de belki biraz şaşırdınız. Mektupla nasıl satranç oynanılır? Arkadaşlar, mektupla satranç, hamleler karşı tarafa posta yoluyla gönderilerek oynanıyor. Çok ilginç değil mi? Bu şekilde maçın çok uzun süreceğini düşünüyorsunuz. Bir hamlenin gitmesi, diyelim ki bir hafta alsın, karşı tarafında bana hamlesini göndermesi bir hafta sürsün, tam bir hamle 15 günde tamamlanıyor. Evet arkadaşlar, doğru böyle, yanlış değil. Ve bir hamle belki 15 günde tamamlanıyor. Üstelik bunun bir de düşünme süresi var. Yani posta dışında herkese diyelim ki 3'er günlük bir hamle için düşünme süresi veriliyor. Şimdi durum iyiden iyiye karıştı. İyiden iyiye belki ilginç oldu. Bir de bunlar katılınca maç çok uzun sürecek. Bunun ne zevki olur? Nasıl bir anlamı olur? Değil mi? Bunu düşünüyorsunuz. Arkadaşlar, bunun tabii çok kolay, kendi içindeki güzel bir sistemden kaynaklanan çok kolay bir cevabı var. Evet, bir yazışmalı oyun ortalama 2 sene sürüyor. Mektupların gitmesi, gelmesi, hamleler vesaire falan. Ama arkadaşlar, mektupla aynı anda bir tek oyun oynamak zorunda değilsiniz. Dünya üzerinde bir sürü şampiyona düzenleniyor. Yazışmalı satranç şampiyonaları. Avrupa şampiyonası, dünya şampiyonluğu, bunların kayıtları, ustalıkları, ustalık dereceleri hep ayrı ayrı tutuluyor. Ve bir oyuncu aynı anda belki 10 tane, 15 tane maçı sürdürüyor. İşte o zaman hamlelerin gitmesi gelmesi bir akıcılık sağlıyor ve vızır vızır hamleler gidiyor. Biri geliyor, biri geliyor, biri gidiyor, biri geliyor. O şekilde siz belki de her gün yeni bir hamle alıyorsunuz. Maçlarınızı tekrar tahtanızda canlandırıp düşünüp rakibinize hamle göndermeniz gerekiyor. Dolayısıyla görüldüğü gibi o kadar da sıkıcı bir şey değil. Hatta tam tersine bir hayat tarzı haline geliyor yazışmalı satranç. Şimdi esas olarak şunu söylemem lazım. Yazışmalı satranca niye gerek duyulmuş? Evet, belki insanlar hemen yanı başlarında rakip bulamadıkları için diyebiliriz. Böyle bir cevap var. Bir de arkadaşlar, yazışmalı satrancın oyuncuların satranç gücünü ve düzeyini arttırıcı bir tarafı var. Bu nasıl oluyor? Çok basit. Tahta başı satrancında karşınızda bir rakip var ve size verilmiş belli bir düşünme süresi var. Dolayısıyla çabuk düşünüp hamlenizi yapmak zorundasınız. Oysa yazışmalı satrançta ortalama bir hamle için 3 günlük süre veriliyor. Bu çok geniş bir süre. Bu şekilde bir satranç oyuncusu aldığı rakip hamle üzerine çok derin analizler yapabilir, düşünebilir. Hatta kitaplara müracaat edebilir. Özellikle açılışla ilgili, yani oyunun başındaki aşamalarda kitaplardan açılış repertuarını çıkarıp tercihler yapabilir. İşte bu şekilde satrancını geliştirebilir. Öyle ki yazışmalı satranç oynayan bir oyuncu sokakta veya otobüste giderken bile hamlelerini düşünebilir. Kafasından körleme dediğimiz yöntemle. Çünkü zamanı çok. Bir gün, iki gün, üç gün, ne kadar süre tanınmışsa kendisine. Çünkü bu yazışmalı satrancın da değişik zaman kontrolleri var. O süre içerisinde düşünebilir. Eski büyük ustalardan, dünya şampiyonluğu seviyesine kadar yaklaşmış, dünya şampiyonu olamamış ama çok büyük bir usta olan Rus Paul Keres kendi hayatını anlatırken gençlik yıllarında uzun yıllar yazışmalı satranç oynadığını ve bunun kendisine çok büyük faydalar sağladığını söylemişti. Demek ki yazışmalı oynarken aynı anda bir turnuvada belki 10 kişiyle birlikte oynuyorsunuz ve belki aynı anda başka bir turnuvada da oynuyorsunuz. Bunların hiçbiri birbirine engel olmuyor. Çünkü fiziki olarak belli bir yerde olmak zorunda değilsiniz. Dolayısıyla bir sürü turnuva, bir sürü oyun aynı anda oldukça ciddi bir satranç aktivitesi oluyor. Hatta arkadaşlar satranç kitaplarında bazı öğretici örneklerde yazar. Bu oyun falanca ile filanca arasında şu tarihlerde yazışmalı olarak oynanmıştır. Ve yazışmalı oynandığı için çok iyi bir incelemeye tabi tutulmuştur o parti. Dolayısıyla hakikaten kitaplara geçebilecek kalitede güzel bir örnek olabilir. Yazışmalı satrancın bir pratik avantajı da şudur arkadaşlar. Çalışma saatleri çok uzun olan meslek adamları içerisinde satrancı çok seven insanlar var. Bunlar vakit bulamadıkları için turnuvalara katılamıyorlar. Hafta sonu da çalışıyorlar, geceleri geç saatlere kadar çalışıyorlar. Bu yüzden turnuvaları kaçırıyorlar. İşte böyle satranççıların mücadele yapma zevkini yazışmalı olarak da olsa tatmaları ancak bu yöntem sayesinde gerçekleşebiliyor. Teknolojinin gelişmesiyle artık güncel hayatımızda mektup yerini neye bırakıyor arkadaşlar? E-mail'e bırakıyor değil mi? Evet, yazışmalı satranç da bu gelişmeden payını alıyor ve artık e-mail yoluyla yazışmalı satranç diye bir kavram ortaya çıkıyor. Burada hamleler mektupla değil ve fakat e-mail yoluyla gönderiliyor. Yine düşünme süreleri posta dışında 3 gün ama zaten burada posta için bir zaman yok. O aradaki postanın gitmesi gelmesi süresi yuvarlak hesabı 15 gün ortadan kalkıyor. Bu şekilde e-mail ile oynanan bir satranç partisi, yazışmalı satranç partisi mektupla oynanan 2 yılda bitiyorsa bu belki de 1 ayda bitiyor. Çok daha çabuk oluyor. Yine dünya çapında bir sürü e-mail ile yazışmalı satranç turnuvaları düzenlenebiliyor. Aynı anda bir sürü oyuncuyla oynayabiliyorsunuz. E-mail çıkmadan evvel arkadaşlar bir de Telex ile satranç oynama diye bir kavram vardı. Bu da denenmiştir. Peki körler hiç yazışmalı satranç oynamışlar mıdır? Elbette arkadaşlar. E-mail çıktıktan sonra zaten biliyorsunuz artık bilgisayar kullanabildiğimiz için e-mail ile zaten satranç oynayabiliyoruz. Ama bundan önce de körler kendi aralarında yazışmalı satranç oynuyorlardı. Bunu da mektupları kabartma ya da kaset olarak göndererek yapıyorlardı. Siz hamlenizi küçük bir kabartma karta yazıyordunuz, rakibe gönderiyordunuz, o da aynı şekilde cevap veriyordu. Kaset meselesi şöyle oluyordu, kasetle yazışmalı satranç. Her oyun için bir kaset oluyordu. Bunu da taraflardan birisi temin ediyordu. Turnuvada bu konuda bir eşitlik, yani bir denge kuruluyordu. Yani kaset maliyetlerini herkes için minimuma indirmek amacıyla işte diyelim 15 tane maç varsa aynı anda yürümekte olan bir maçından işte 7'sini ben almış oluyordum, 8'ini diğer oyuncular almış oluyordu. Onun ayarlaması yapılıyordu. Bu şekilde ben hamlemi kasete kaydedip gönderiyordum. Karşı tarafta o kasete aldığı zaman yine aynı kasete kaydedip hamlesini gönderiyordu. Hatta uluslararası olarak oynanıyordu bazı yazışmalı turnuvalar körler arasında. O zaman biz rakibimizle bir sohbet de oluşturabiliyorduk. Ben hamlemi söyledikten sonra ona bir şeyler anlatıyordum. Rakibim de bana anlatıyordu hamlesini kaydettikten sonra. Ben böyle bir tecrübe yaşadım. 2 sene kadar İngiltere'deki körler yazışmalı satranç liginde oynadım. Ve orada birçok arkadaşım oldu. Onlarla İngilizce olarak söyleştik, haberleştik bu kasetler yardımıyla. Aynı zamanda maçlarımızı yaptık. Arkadaşlar, aklınıza şu gelebilir. Yazışmalı oyunda insan birilerinden yardım olabilir değil mi? Veya kitaplara bakabilir. Ve hatta günümüzde artık bilgisayar kullanabilir. Bilgisayara hamle sorabilir. Şimdi yazışmalı satrançta bunlara izin var mı? Veya nasıl kontrol edilebilir? Birincisi tabii ki dürüstlük ölçüsü. Yani her iki taraf böyle bir etkinliğe giriyorsa, bu kadar yoğun bir mektuplaşmayı ve kayıt tutmayı kabul ediyorsa, bunu sadece bilgisayardan yardım alarak rakibini yenmek amacıyla yapmaz. bunu zevk için ve kendini geliştirmek için yapacaktır. Dolayısıyla bu şekilde bir olumsuz yola veya çok da etik olmayan bir yola başvurmaz. Ama arkadaşlar şunu söyleyelim. Kitaplara bakmak zaten kesinlikle serbest. Hani kitap açık satranç veya imtihan gibi bir şey bu. Zaten yazışmalı satrancın amacı bu. Siz hem kendinizi hem de satranç düzeyini, genel satranç düzeyini yükseltmek, hatasız mükemmel bir oyun oynamak için yazışmalı satranç oynuyorsunuz. Hatta bu uğurda arkadaşlarınıza da danışabilirsiniz, ustalara da danışabilirsiniz. Ama zaten her zaman yanınızda bir usta bulmanız mümkün değil. Bilgisayara danışma konusuna nasıl bakılıyor günümüzde? Şöyle bakılıyor. Deniliyor ki, oyun planınızı siz bulun. Bilgisayardan faydalanabilirsiniz. Ondan fikir alabilirsiniz, ona analiz yaptırabilirsiniz. Ama mümkün olduğu kadar hamleyi son olarak siz tercih edin, siz seçin. Bu arkadaşlar niye gerekli? Hem bir kere etik olarak gerekli. Aynı zamanda şunu söylemek lazım. Bilgisayar evet mükemmel oynuyor, çok kuvvetli oynuyor ama bazen de bir insan kadar stratejik ve derin hamle yapamayabiliyor. Seçtiği hamle ustanın oynayacağı hamleden farklı olabiliyor. Dolayısıyla bilgisayara sonuna kadar da bağlanmayalım. Hem de kendimiz fayda sağlamak için hamlemizi bilgisayardan faydalansak da son olarak kendimiz karar vererek yapalım diyoruz. Bu şekilde bakılıyor meseleye. Evet, yazışmalı satrançla ilgili de anlatmak istediklerim bunlar.